أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Bahsimiz masumiyet konusudur. Bir parantez açmıştık. Akaid bahsinde masumiyet konusunu işlemeye başladık. Bu masumiyet konusunda birkaç celsemiz olacak. Birinci celseyi geçen bahsimizde arz etmiş olduk. O özetle şöyle dedik ki, biz Ehl-i Beyt akulu olarak bütün peygamberlerin viladetlerinden ta vefatlarına kadar, dünyaya geldikleri zamandan ta Hak Teala'ya döndükleri zamana kadar bütün günahlardan masum olduklarına ve bütün hatalardan ve unutkanlıklardan da masum olduklarına inanıyoruz. Bu konuda diğer kardeşlerimizin arasında da üç farklı görüş vardı. Yani temel görüş bu üç görüşe dönüyordu. Bir, Mutezile ekolunun görüşü, peygamberler masumdurlar. Bu masumiyetleri buluğ çağına erdiği zamandan itibaren başlar. Masumdurlar büyük günahlara karşı ve küçük günahlara karşı kasıtlı olarak. Büyük küçük günah işlemezler ama kasıtsız, farkında olmadan yanılarak işleyebilirler. Yani bunlar Mutezile ekolu masumiyeti, günahlara karşı masumiyeti arz edeyim, buluğ çağından itibaren başlatıyor. Buluğ çağından önce peygamberler için her türlü hata ve yanlışı cevaz veriyor. Kasıtlı veya kasıtsız. Buluğ çağında da diyor ki kasıtlı olarak günah işlemezler büyük küçük, ama kasıtsız olarak ne diye işleyebilirler. Arz edeyim ki hatayı da sadece bu şeyde nübüvvet alanında hataları olmaz diyor. Yani peygamberliklerle ilgili aldıkları vahyi tebliğ etmekte hata etmezler. Bu birinci görüş. İkinci görüş eşaire, yani büyük çoğunluğun görüşü ki bugün bu el sünnet kardeşlerimizin %80'inden çoku eşaire ekoluna bağlıdır. İtikad açısından eşaire mezhebine bağlıdırlar. Eşaridirler yani. Onlara göre masumiyet ise sadece nübüvvet zamanından itibaren başlar. Yani peygamberler nebi olmadan, nübüvvet makamına gelmeden önce bir masumiyete sahip değiller. Nebi olduktan sonra masum olurlar. Büyük ve küçük günahlara karşı kasıtlı olarak işlemezler. Kasıtsız işleyebilirler. Ve nübüvvet öncesi de her türlü günah onlar için söz konusu olabilir. Arz edeyim ki bir de heşviye selefi gruplardan var ki bunlara heşviye grubu denilir. Bunlara göre de asla peygamberlerin hiçbir masumiyeti yoktur. Ne peygamberlikten önce ne de peygamberlikten sonra. Hem bilerekten hem bilmeyerekten, hem büyük hem küçük bütün günahlara müftela olabilirler, hata da edebilirler. Yanında da bilirler, tebliğlerinde de hata edebilirler. Buna dair hadisler de var tabii bunların kaynaklarında. Mesela o Karanlık hadisi mesela diyorsun. Yani Kur'an ayetini Peygamberimizin Necm suresini okurken Karanlık ayetlerini şeytanın dilinden olarak okumuş mesela diyorlar. Ve bunun gibi isnatlarda peygamberlere bulunuyor. Biz dedik ki hak görüş Ehl-i Beyt akolunun görüşüdür ki peygamberler Hatta çocukluk anından ta vefat anına kadar her türlü günah, büyük, küçük, bilerek, bilmeyerek bütün günahlardan masumdurlar ve her türlü hatadan da, yanılgılardan da masumdurlar. Bunun gerekçeyi ve ki bunu neye dayandırmıştı? Geçen bahsimizde arz ettik ki şia çocukluk döneminden başlatmasının bunun masumiyeti Kur'an-ı Kerim'e dayanarak başlatmıştı. Hem akli deliller de var ki onlardan bahsedeceğiz ama Kur'an-ı Kerim'den istifade etmişti özellikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de bir kere üç hususiyet peygamberler konusunda Kur'an-ı Kerim'de söz konusu ki bunlar peygamberlerin viladetinden ta vefatına kadar devam eder. Birincisi husus peygamberler seçilmişlerdir. İnna Allah istefa Adem ve Nuh'an. Yani peygamberler normal insanlar tipinden değiller. Bunlar Allah'ın seçtiği, özellikle istefa, saf kelimesini seçip saflaştırdığı, katıklardan ayrıştırdığı kullardır. Saf, seçip saf kıldığı kullar. Allah Tebaka Teala buyuruyor ki biz peygamberleri seçtiği, bütün peygamberleri seçmişim diyor. Seçtiği ve böyle değil ki bu seçmeyi de baktığımızda mesela bir yaşın, yaşlarının belli döneminden itibaren. Hayır. Bakıyoruz ki peygamberleri seçtiğini dediğinde de onların dünyaya geldiği andan itibaren seçmeyi başlatmıştır Allah Teala. Yarattığı andan itibaren. Hatta dünyaya yaratmadan bile onların nurunun seçtiğinden bahsediyor. Hadislerimizde ama biz ayetten şimdi diyoruz. Ayette mesela Adem'i yaratırken seçerek yaratmış, Nuh'u seçerek yaratmış, bütün bunları seçmeleri de bir zamana sınırlı kırmamış evvelinde. Bu yüzden de peygamberler dünyaya gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'de de haber verir ki müjdesi gelir. Yani mesela bizim peygamberimizin müjdesi ta Adem'den itibaren verilir. Ve son peygamber gelecek. Keza Nuh'un geleceği müjdesi verilir, İbrahim'in geleceği müjdesi verilir, İsmail, İsa'nın geleceği müjdesi verilir, İsmail'e müjdesi verilir, Yahya'nın müjdesi verilir. Dünyaya gelmeden önce peygamberlerin gelişi insanlık alemine müjdeliyor Allah Teala. Seçilmeyi dünyaya gelmeden başlatıyor hatta. Dolayısıyla peygamberler normal insanlar değil, seçilmişler, seçmişlikler de ilk yaratılışlarından itibaren. Bu bir. İkinci gerekçesi de bakıyoruz ki gene peygamberlere Allah Tebareke Teala bir mübarek diyor. Ve cealeni mübareken eynema kuntu. Mübarektir. Peygamberler mübarektir. Mübarek oluşlarında yine öyle değil ki mesela nedir? Belli bir zamandan sonra belki yok. Bunlar ile evvelden de eynema kuntu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dilinde nerede olsam çocukluk da mübarektir. Büyüklüğü de mübarektir. Gençliği de mübarektir, yaşlılığı da mübarektir, varlığı mübarektir. Mübarektir yani berekettir, yani o hayırdır. Yani onda şer yoktur, yani onda günah yoktur, yani onda leke yoktur, yani onda kir yok. Mübarek budur, mübarek, bereket, hayır. Üçüncü özellik de değil, selam. Onlar selamdır, selam onlara. Vesselamu aleyhi yevme vulide ve yevme vesselamu, Hazreti İsa Aleyhisselam buyuruyor ki, evet, Hazreti İsa, Hazreti Yahya'nın kiraz ediyorum, vesselamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yubasu. Selamdır, selamet. Selam olsun ona dünyaya geldiği gün. Öldüğü gün, dirileceği gün. Yani ne dünyaya geldiğinde bir leke var, ne öldüğü günde lekesi var, ne de ki dirileceği, ne tekrar bir şeyi var, derdi var, bir kusuru var. Yani sırf selamet, sırf sağlık. Günah sağlık değil, günah hastalıktır. Yani onda hastalık yok, selamet. Dünyaya geldi selamet, öldü selamet, dirildi selamet. Vesselamu aleyye yevme vurittu ve yevme emutu ve yevme ubahsu hayyye. Bu örnek bütün peygamberler için geçerlidir. Dolayısıyla Şia diyor ki kardeşim, Allah diyor ki dünyaya geldi, öldüğü dirildiği selamet. Bunun selametliğini dünyaya geldiği andan itibaren başlatıyor Kur'an-ı Kerim. Neyin ki hala bıraksın onları öz başına, buluğ çağından itibaren başlıyor. Ya da ki nübüvvete itibaren. Yok, yevme vulide. Aslında selamettir. Aslında berekettir. Aslında seçilmedir. Dolayısıyla peygamberlerin masumiyeti nereden başlıyor? Doğum gününden itibaren başlıyor. Ve o andan selamettir. Bütün günahlara karşı, bütün kusurlara karşı, bütün lekelere karşı. Tahir, mutahherdir tam sonuna kadar. Ve dedik ki bu masumiyetin geçen bahsede dedik ki temelinde iki tane bilgi yatıyordu. Bir tanesini de bugün ekleyeceğim. Nedir? Bir, ma'rifetullahi kamilen. Onlar Allah'a karşı tam marifet içerisindedirler. Allah onları layıkıyla tanıyorlar. Allah'ı layıkıyla tanıdığı için azamel haluk. Allah onun gözünde fakat büyüktür. Tek mehbub Allah olur. Allah'tan başka hiçbir şey onu celb edemiyor. Gözünü dikir ve cehdü ve cehdillah, yüzünü çevirir Allah'a. Daha hiçbir şey yüzünü dönmüyor. Peygamberler veccehdi veccih ediyor lillah. Yüzümü çevirdim Allah'a. Çünkü marifet oradı. Başkaya daha dönüp bakmıyor. Bir marifeti, kamil marifet var Allah'a karşı. Bu da öyle değil ki mesela diyelim ki nübüvvet makamından sonra. Hayır, nübüvvet makamından önce. Ve ateynâhul hukma sebiyyen. Çocukken hikmet verdik ona. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ve ataniyel kitabu çocukken. Ve cealen nebiyyen ve cealen mübareken. Henüz peygamberi makamı gelmeden önce. Yani bu bilgi onlarda var. Aslında dünyaya gelende bu bilgiyle geliyorlar. Marifetullah'la geliyorlar. Onun kardeşlerim bizim elhamdülillah ehl-i beyti öyle nurlandırmışlar ki Ehl-i Beyt imamlarımızın dünyaya geldiğini anlatan hadislerde görüyoruz ki bunlar nedir? Dünyaya geldiklerinde, ilk dünyaya geldiğinde şehadeti getiriyorlar. İlk telaffuzları, lafızları nedir? Şehadeteyn'dir. Öyle değil. Malum. Bizim gibi bilgisiz gelmiyorlar. Bilgiyle dünyaya geliyorlar onlar. O donanımla geliyorlar. Bir marifetullah kamil onlarda var. Çocukluk döneminde de onlara nübüvvet değil, başka bilgiler, başka ilhamlar, başka vahiyler olur. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kaziyesinde değil mi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kardeşler onları Yusuf'u kuyuya attıklarında dedi ki ve evhayne aleyh Yusuf'a vahyetti ki letunebbiennehum, sen bunların yaptıklarını bir gün yüzlerine vuracaksın. Yani üzülme, sen atıyorlar kuyuya, biz senden beraberiz. Bir gün gelecek ki, sen bu kuyudan çıkacaksın, sonra bunları dizeceksin karşına, yüzlerine vuracaksın, siz Yusuf'a ne yaptınız diyeceksiniz. Onlar da başlarını aşağı salıp mahcubiyet duyacaklar. Yusuf'a kuyuda vahy geliyor. Yani çocuktur. Bu bilgi var onlar hepsinde. Peygamberlerde bir bu bilgi var, bu. İki. İkinci bilgi neydi? İşin tam hakikatini bilmek, ilmül yakın huzuruyla, yani keşif şuuduyla, günahın ne olduğunu biliyor tam manasıyla, itaatin ne olduğunu biliyor, keşif şuudla biliyor, cehennemi görüyor, cenneti görüyor. Dolayısıyla bu günaha yaklaşmıyor. Üçüncü şeyi de bugün diyorum. Peygamberler Allah'ın edebiyle edeplenen kimsedirler. Peygamberimize buydu. Eddebeni ya Rabbi, eddebeni ya Rabbi fe ehsene te'edibi. Peygamberlerin eğitmeni kimdi? Bizim eğitmenimiz var. Okula gidiyoruz, eğitiliyoruz mesela, öğreniyoruz, okuyoruz. Muallim görüyoruz. Birisinden terbiye alıyoruz. Peygamberlere kim terbiye verdi? Allah Tebarek ve Teala. Çünkü Allah onları eğitir, edip Allah'ın edebiyle edeplenmişler. Dolayısıyla onlar edeplidirler. Onların nefslerinde bir azgınlık yok ki. Bunu kardeşler biz ahlak basında ne diyorduk? Diyorduk ki Allah insanlara nedir? Dört tane güç bırakmış değil mi? Akıl gücü, vehim gücü, şehvet gücü, öfke gücü. Öfke kazak değil mi sen? Evet. Bu güçlerin itidaldan çıkıyorlar değil mi? Birbirlerine çakışıyorlar. Bizim günahlarımız nereden kaynaklanıyor? Bazen öfkemiz galip oluyor, bizi günaha götürüyor. Bazen şehvetimiz galip oluyor, bizi günaha götürüyor. Çünkü asıllar bunlar edeplenmemişlerdir. Bazen vehmimiz bizi günaha götürüyor. Peygamberler edeplenmişler. İlahi edeple ilk günden itibaren edepleniyorlar onlar. İlk günden Allah'ın edebiyle edepleniyorlar. Allah'ın ahlakıyla edepleniyorlar. Dolayısıyla onların vücudunda bir taşkınlık yok ki, yani bir tenazu, bir dövüş yok ki onun vücudunun kuvası altında. Şehveti, gazabi, az edeyim ki vehmi, aklıyla çelişmiyor ki peygamber de günaha gitsin veya şeytan musallat olsun peygambere. Belki ilk günden itibaren Allah'ın edebini alan kimselerdirler bunlar. Edep, ilahi edeple yaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar günaha gitmezler. O zaman demek ki biz Şia diyoruz ki peygamberler ilk günden itibaren günah işlemezler. Yani peki nedir peygamberler? Dedi ki Allah buyur Kur'an-ı Kerim'de bu işi peygamberler yarışırlar. Değil mi? Ne de yarışırlar? Yusari'une fil hayrat. Peygamberlerin işi budur ki yarışsınlar. İlk güne geldikten itibaren yarışırlar. Hayır işler, ne kadar fazla hayır işlersek. Az işlerlerse kendilerini azarlıyorlar, günah da biliyorlar kendilerini. Dolayısıyla peygamberler Allah'ın yasağına karşı, çünkü asla yaklaşmazlar. Böyle gerekiyor. Ama helallar nedir? Helalda da onların mümkün olduğu kadar helalı da aza kanaat ederler. Çok kendilerini helala, bizim daldığımız gibi helal şeylere de dalmazlar. Halal lezzetlere de dalmazlar. Biz çok dalıyoruz. Onlar dalmazlar. En azına kitap ederler. Bakın peygamberlerin yaşamına evvelden sonuna kadar. Peygamberimizin ömrünün sonuna kadar bir hadiste diyor ki peygamber buğday ekmeğinden karnını doymadı diyor. Diyor ki buğday ekmeği değil, arpa ekmeğinden. Değil. Az, en azını yerlerdi yani. En azına hitap ederler. Ne yok ki yoktu. Var derlerinde ama dünya onları helalı da cezbetmezdi. Bütün peygamberler böyledirler. Çünkü edep, o ilahi edep var ya, böyle yaşıyorlar. Peki müstehabbat. Müstehabbatı da yarışırlar. Ne kadarını yapabilirlerse. Bütün müstehabbi insanın yapması dünya hayatında mümkün değil. Bazılarını yaparlar, bazılarını yapmazlar. Müstehablerde bazen o en iyisini tercih edemeyenler olurdu. Terki öyle yapırdılar. Terki öyle yaptığında kendisini suçlu biliyordu. Sız diyor Allah'a karşı. Ya Rabbi ben niye daha o alası varken bu azına şey ettim. İşte dereceler de böyle olacak ya. Peki mekruhata karşı bir insanın bütün mekruhattan korunması belki mümkündü. Peygamberler genellikle korunuyorlar ama mümkündü ki bir peygamber bazı mekruhata müptela olabilir. Mekruha müptela olmak onu sırat-ı müstakimden çıkarmaz. Yine sırat-ı müstakim. Masumiyetine zarar getirmez. Zaten eğer böyle bir şeye müptela olduğunda da kendisini en ağır suçlu hissederdi ve Allah'a istiğfar ederdi ve yakarırdı. Ve peygamberlerin derecesi burada ortaya çıkırdı. Ne kadar mekruhattan korundu, ne kadar fazla ki ihmal yok. Haramlar ki yaklaşma olmaz. Haramlara yaklaşmak, farzlarda ihmal olmaz. Ama müstehabbatta ne kadar fazla ileri gidebildi, ne kadar fazla mekruhattan korundu. Burada peygamberlerin derecesi ortaya çıkar. Tilke Rusul faddelne ba'dahum ala ba'd. Şia buna inanıyor. Peki bu görüşü dedik ki tamam, bunun temelini Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Şimdi bu inanışı biz bakalım Kur'an-ı Kerim'den ve akıldan ve diğer delillerden ne kadar delillendireceğiz? Şimdi bizim iddiamız ortaya çıkmış oldu. Nedir iddiamız? Bir, peygamberler haram alanda görülmez. Farzda da kayıp olmaz. Farzda kayıp değil, haramda hazır değil. Müstehabbatta mümkün olduğu kadar öne geçmeye çalışır. Mekruhatta mümkün olduğu kadar sakınmaya. Mubahatta da mümkün olduğu en aza iktifa etmeye çalışır. Zaten makamları bununla belirlenir. Bizim görüşümüz budur. Kur'an bunu söylüyor. Ve akıl bunu icap ediyor. Bir de yaşamlarını, gerçek onların hayat hikayesi. Peygamberlerin hayat hikayesine bakalım, bundan başkasını göremeyiz. Doğru peygamberlerden tarihte gelen bilgilere bakalım. İnceleyelim. Bir peygamberin hayatında bir günah bulamayacağız. Bir farzın terkini bulmayacağız. Göreceğiz ki mubahatın en asgarisine ilk defa, mekruhattan azami derecede perhiz, müstehabbattan azami derecede istifade ile çalışma var. Bu. Bunu şimdi delillendireceğiz. Bir, delilimiz nedir? Akıl. İki, Kur'an. Üç, bunların yaşam tarzı. Şimdi akıl delillerinden başlayalım. Sonra Kur'an delillerini inceleyelim. Sonra da yaşamlarına bir kısa göz atalım. Ardından da bazı itirazlar. Ya kardeşim, siz diyorsunuz peygamberlerde bu olmaz. Peki Kur'an'daki bu ayet nedir? Gibi o ayetleri birer birer ele alıp tahlil edelim. Bakalım burada ne çıkacak? Biz Kur'an'ı doğru anlıyor muyuz? Yoksa yanlış yorumluyoruz, o anlamı çıkarıyoruz. Şimdi benim kardeşlerim, akli delillerden birkaç tanesini burada size arz etmeye çalışayım. Akli delillere geçmeden önce bir hadisle konuya girmek istiyorum. Bu hadis İmam Sadık Aleyhisselam'dan. İmam-ı Sadık Aleyhisselam da peygamberlerin masumiyetine akli boyutla biraz tahlil ediyor. Bu hadiste. Bu hadisi ilk önce bir gözden geçirelim. Sonra ben akli delillerden birkaç tanesini serdedeceğim. İmam-ı Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, bir kere imam işaret buyuruyor bu hadiste peygamberlik müessesesinin gerekliliğine. Niçin peygamber gerekli? Niçin biz kendi aklımızda, kendi bilgimizde, kendi tecrübemizde yaşandığımızı sürdüremeyiz? Peygambere lüzum nereden kaynaklanıyor? Buna işaret ediyor. Sonra peygamberlerin olmasının zorunlu olduğunu aklen ispat ettikten sonra diyor ki, madem ki bize peygamberler gerekiyorsa, o zaman akla göre peygamberler bizden farklı olmalıdırlar. Ne diyor bize, nereden peygamber gerekiyor bizler için için? Diyor ki, İnna lemma etbetna enne lena haliken sani'en mutaliyen enna ve en cemima khalaka ve kâne dâlike sani'u hakimen mutaliyen. Diyor ki, biz aklen bunu fark ettik ki bu alemin bir yaratanı var. Akıl bunu fark ediyor. Bu evrenin yaratanı var. Bu yaratan yüce bir yaratandır. Hikmet sahibidir. Bilgi sahibidir. Son derece bilgi sahibidir. Bilgisi sonsuz, hikmeti sonsuz, güzel sıfatları sonsuz, kudreti sonsuz. Ama bu yaratan, böyle bir yaratanımız var. Ama bizim kendimiz bu yaratanla temas kuramıyoruz. لَمْ يَجُزْ اَنْ يُشَاهِدُهُ خَلْقُهُ وَلَا يُلَامِسُهُ. Aklımız fark ediyor yaratanı ama temas kuramıyor. Farkındadır. Bir yaratan var, sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi, hikmet sahibi, her şeyi hikmetiyle yaratan ama bunu fark ediyor. Peki bununla bir temasım olsun, bir bunun bana emri var mı, yok mu? Ben buna karşı görevim nedir? Benden ne istiyor? Nasıl olmalıyım? Buna dair bir bilgi ondan alabilir miyim diye akıl düşündüğünde bakıyor ki onunla ona ulaşma imkanına sahip değil. Çünkü bakıyor ki kendisi ulaşamıyor, farkına varıyor ki bu yaratan beni ihmal etmez. Çünkü hikmet sahibidir. Bu yaratan varlığı boşuna yaratmaz. Bunu fark ediyor. Böyle tanınca diyor ki ha, demek ki mutlaka onun bana bir vesileyle o benimle temas kurur. Bakalım o benimle temas kurmuş mu, kurabiliyor mu? Nereden temas kuracak? Onun temas kurma imkanını araştırır, araştırmaz farkına varıyor ki onun elçileri var. Anlıyor ki elçisi olması lazım. O mutlaka mesajını iletmesi lazım. Ve anlıyor ki o elçiler vasıtasıyla bize mesaj ulaştırıyor. Peki bu elçiler de ki onun mesajını alıp bize ulaştırıyorlar, bizim gibi miydi? Diyor, bizim gibi olsa o da bizim gibi olurdu, o da ulaşamazdı. Eğer onun mesajını getiren, onun adına konuşan, ondan bilgi sunan, onun isteğini, yasağını, emrini, bizimle ilgili amacını, neyse yani bilahare, ondan bir mesaj bize, bir bilgi sunan, anlıyor ki bizim tayımız olamaz. Çünkü bizim tayımız olsaydı ben de temas kururdum. Bizim gibi olsaydı biz de temas kururduk. Demek ki biz temas kuramıyor isekse, ondan mesaj alamıyor isekse, o mesajı alan bizden farklıdır. Peki neyden farklıdır? O fesebete sabit olduğu ki onun tarafından emir ve nehi getirenler var ki ve humul enbiya, onlar enbiyadır. Bunlar nasıl olur onunla temas kuruyorlar? O seçtiklerinden ve seffetuhu. Çünkü onları seçmiş. Seçmiş diye onlar temas kurabiliyorlar. O seçmiş, bunlar hükema müeddebine bil hikme, edeplenmiş. Bizden farkı var. Bizde edep yoktur. Bizim nefsimiz azgındır. Bizim aklımız bilgisiz, terbiye edilmemiş. Bizim güçlerimiz terbiye alınmamış. Ama onlar hikmetle edeplenmişler. Onlar niye temas kurabiliyorlar? Onlar edeplidirler diye temas kuruyorlar. Eddebeni Rabbi ve fe ahsene ettedibi. O güzel edebi aldıklarından dolayı. Eğer ben de o edebi alabilseydim, liyakat bulsaydım, o edep bende olursaydı ben de temas kurabilirdim. Ben niye temas kuramıyorum? Çünkü benim aklım terbiye edilmemiş. Öfkem terbiye edilmemiş. Şehvetim, vehmim terbiye edilmemiş. Bende azgınlık var. Bende serkeşlik var. Bende isyan var. Bende nankörlük var. Ondan dolayı temas kuramıyorum. Ama onlarda bu yok. Ha, demek ki sabit oldu. Onlar bizden farklıdır. Peki farklılıklar ne oldu? Edep. Yani nedir? Başka tabirle. Onlar bizim hatalarımız, bizim günahlarımız, bizim eksiklerimiz, bizim kusurlarımızdan nedir? Uzaktırlar. Yani nedirler? Masumdurlar. Başka imkanı var mı mümin kardeşler? Başka bir yol var. Akıl bunu böyle hemen teşhisini koyuyor yani. Akıl bu incelediğinde bunu buluyor böyle. Bu İmam Aleyhisselam'ın buyruğu. Gelelim aklı delillerden birkaç tanesine. Peygamberler dedik ki nedir? Allah'ın elçileridir. Allah'tan mesaj getiren kimselerdir. Allah'ın adına konuşan, yetki sahibi olan insanlardır. Peki bunlar, Allah Teala bunları niye göndermiş? Bir hikmet gereği. Ne hikmeti? İnsanları hidayet etsin. İnsanları eğitsin. İnsanların cehaletini gidersin. Amaç budur değil mi? Bu durumda Allah Teala bunları seçerken bizim gibilerden seçmedi biliyoruz. Kendimizi bak görüyoruz. Demek ki seçerken ilmiyle seçti. Hikmetiyle onları yönlendirdi. Kudretiyle onları korumaya aldı. Ki bu seçiliş amacı yerine gelsin. O da ne? Bize hidayet, Allah'ın mesajını bize doğru iletme. Doğru bilgilendirme. Bizi doğru yönlendirme, dini doğru alıp doğru iletebilme. Eğer onlar hata eden insanlar olsaydı, onlar bizim gibi unutan insanlar olsaydı, yanılan insanlar olsaydı, yanlışa düşen insanlar olsaydı, günah işleyen insanlar olsaydı, evvela ki seçilmezdi, onu bırakalım kenara. Peki o zaman bu amaç yerine gelir miydi? Hidayet amacı yerine gelir miydi? Onun getirdiği mesaj Allah'ın amacı yerine gelir miydi? Allah diyor ki doğruluğu bize iletmeyi istiyor. Doğruluk o zaman bize iletilmezdi ki. Yalan konuşan yalan da söylerdi. Bazen yani mesela diyelim ki makam mevki için bir kelime de artırırdı. Değil mi? Allah'tan aldığı mesajı çıkar gerekiyor değil mi? Çıkar için bir kelime oraya koyardı. Mahsul olmalı ki bu mesaj olduğu gibi, Allah'ın istediği gibi, Allah'ın amacına yönelik tam gelsin bizim elimize. Günah işlememeli ki biz onun o mesajında şüpheye düşmeyelim. Dolayısıyla bakıyorsun ki Allah Teala peygamberlerinden bahsederken ki bu amacın doğru ulaştığını özellikle kendisi de vurguluyor. Ne diyor? Diyor ki benimle sizin aranızda aracı olanlar hepsi emindirler. Melek emin, Resul emin. Bakınız. Nezele bihir ruhul emin. O emin ruh getirdi. Vahyi güvenilir melek getirmiştir. Kime? Emin Resul'a. İnnehu yine melekten bahsediyor. Lekavlu Resulün Kerim. O yüce, keramet sahibi Resul'un, elçinin sözüdür. Zikuv ve güç sahibidir. İndezil arş, mekin, arş sahibinin yanında yetkinliği vardır. Muta, sözü dinlenendir. Sümme femme emin, emindir. Asla hıyanet onda olmaz, asla yanılma olmaz. Peki kime getirdi bu emin? Mesajı yine emine. En eddu ileyye ibadallah. Ey Allah'ın kulları, bana ver gelin. Bana verin Allah kullarını. İnni lekum resulun emin. Ben emin resulum. Ben de şey olmaz, hıyanet, katışıklık olmaz. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوح اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Nuh onlara dedi, Allah'tan korkmayacak mısınız? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ Peygamberimizin lakabı neydi? Muhammed'il Emin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Emanet öyle ki nübüvvetten önce ortaya çıkmış kardeşlerim. Peki ilaveten korumalar var. Ne? Alimul gayb. Gaybın bilendir. Cin suresinden okuyorum. فَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ Gaybini göstermez, zahir etmez. Eheden kimseye. Gayb nedir? Vahiy. Gayb temsili vahiydir. İlla meğer. Men irteza min Resul. Razı olduğu Resul'a. فَاِنَّهُ Bu gayb ona verdiğinde يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ Önünden hareket eder. وَمِنْ خَلْفِ Arkasından. Raseden, korumayla. Önünden, arkadan onu korumaya alır. Niye? لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ Rabbinin, Rablarının risaletini doğru iblak ettiğini bilmek için. Yani risalet tam manasıyla gelsin. Masum olmayan da risalet ulaşmaz. وَاَحَاتَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَاَحْسَا كُلَّشِينَ Onların yanında o her şeyi kuşatmıştır ve her şeyi saymıştır. Peki demek ki birinci delil risaletin amacı ancak Resul'un emin olmasıyla yani masum olmasıyla sağlanır. Aksi takdirde risalet amacına ulaşmaz. Akıl bunu böyle diyor, Allah da bunu böyle onaylıyor. Dolayısıyla aklın gereği peygamber masumdur. Nitekim bu okuduğumuz ayetlerde bu aklın gereğini imzalamak oldu. Bir delilde diyorum, diğer delilleri bırakalım inşallah bir sonraki bahsimize. İkinci akli delil, peygamberlerin görevlerinden birisi mesajı iletmeydi. İkincisi neydi? Eğitmek. Eğitmende daha çok tizli yaranır. Sözü ileten de gerek dürüst olur. Eğitici daha çok dürüst olur, dürüst olması lazım. Eğri eğitici, eğitici olabilir. Yanlış örnek olan insanları eğitip terbiye edebilir mi? Kendisi yanlış örnek olsun. Hem de insanlara desin, kardeşim sizler böyle olun, böyle onları eğitsinler, onlara yol göstersin, onları terbiye etsin. Peygamberin görevi tezkiyedir. Tezkiye olan, temiz olan temizler. Lekeli olan temizleyemez. O halde peygamber bütün günahlardan, bütün yanılgılardan temiz olması icap ediyor ki eğitim görevi yerine gelsin. Bu eğitim görevini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl buyuruyordu? Ve inne lekum fe Resulullah usvetun hasene. Eğitici gerek güzel örnek olur. Allah diyor güzel örnek. Günah güzel örnek mi? Yanılgı güzel örnek mi? Unutmak güzel örnek mi? Demek ki güzel örnekte bunlar olmaz. O halde demek ki eğitmen gerek güzel örnek ona, peygamber masum olmalı ki eğitim görevini ifa edebilsin. Kur'an da bunu nedir? Bize tasdik ediyor. Bu da ikinci akli değerlerimiz inşallah. Diğer akli değerler çoktur. Birkaç tanesinde daha sonraki cesimizde az edelim. Sallallahu aleyhi ve sellem.